TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz her hafta olduğu gibi. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocam Fatih Çıtlak stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Ezel ve ebed şuuruyla yaşamaya gayret ederken manevi terbiye yolunda ilerlemek ve hakikate ulaşmak için çaba sarf etmek bizler için çok değerli, çok kıymetli. Aşk ve Ahlak programını hazırlarken bu düşünceden hareket ettik daima. Fatih hocam, insanı İnsana dönüştüren, özüne dönüştüren, insanı gerçek manada insan olması için gerekenleri bizlere aktarmaya devam ediyor. Yardımlaşmayı doğru yapmazsak kibire gider mi hocam? Bugün kibir sahibi olmayı, karşılığında da tevazuyu konuşsak ne dersiniz?
Yani tabii geçen programda yardımlaşmadan bahsettik. İnsanlar şunu düşünebilirler. Ya kardeşim, ben daha evvel böyle yardım yapmıyordum. Bunlar şimdi heba mı oldu? Bu bir soru ve de bir sorun. Peki ben o zaman bunu anlayamadıysam yardım da yapmam daha iyi de denebilir mi? Denmez tabii. Yani Üstad Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Mealen şöyle diyor. Tamamıyla bir menfaati tamamıyla elde edemiyorsanız, bir kısmını elde ediyorsanız bunu toptan terk etmenize lüzum yoktur. Bir kısmıyla da bir menfaat elde edebiliyorsunuz. Yani hepsini elde edemediniz diye hayırlı bir işi tamamen terk etmek, size menfaat sağlayabilecek bir işi tamamen terk etmek akıllı ve menfaatli bir hareket değildir. Mealinde bir sözü var. Yani bir kere bir insan zaten bu yardım, mesela hiç yardım yapmayan bir insan bizim bu ikazlarımızı anlamaz ki zaten. Kendisine yapılan bu husustaki ikazları da anlamaz. Bunu anlayabilmek için bile belki insan yanlış da olsa bir yerinden başlamalıydı. Şeye benzer bu. Çocuk okula hazırlanır, ertesi günü işte sözlüsü vardır, dersi mütalaa eder, bir şeyler okur eder falan ama sonra götürür, aa bu olmamış, bak bunu böyle düzelteceksin, şunlar hatalı denir. Ben niye çalıştım ki denmez. Neden? O evde bir saat çalışması sayesinde ortaya çıkan hatalarını düzeltebilecek duruma gelmiştir. Hiç çalışmasaydı o metnin kendisi tamamen ona hatalı veya hiç uğraşılmayacak bir alan olarak gelirdi. İnsanın insanlık için çaba göstermesi fakat hata etmesi, o hatalarının ne olduğunu onu anlamak güzelliğini getirir ki onu bir üst noktaya taşır. Fakat insanlıkta hiç ilerlemeyi düşünmeyen bir insan hayatı ve kendisini baştan aşağı bir hata, bir kaos olarak görür. Hiçbir şey de alamaz bu hayattan. Bu çok önemli bir şeydir. Ne olursa olsun çalışan insan, hangi sahada olursa olsun çok gayret eden bir insan, defalarca deney yapıp da başarıya ulaşamayan bir akademisyen, bir bilim adamı hatayı nerede yaptığını anlar ve o bütün başarısızlıkları yarın bir gün bir şeyi tesadüfen bile bulsa onun bir icat, bir keşif olduğu ışığını onda yakar, uyandırır. Çalışmak şarttır. İlk şey gelince de şöyle söyleyeceğiz. Bir insan daha evvel bu nevi yardımlaşmaları yapmıyorsa evvelkiler boşa mı gitti? Hayır, boşa gitmez. Şöyle bir prensip vardır bizim inanç dünyamızda. İnsan daha evvelki yaptığı hataları düzeltecek bir noktaya gelirse evvelki yaptığı hatalar silinmekle kalmıyor. Sevap diye yazılıyor. Hatta bakın, hatalar diyorum. İyi davranışları konuşmuyorum bile. Mesela bir adam diyelim ki yapması gereken bir insani yardımı, işte ne bileyim vermesi gereken bir sadakayı, komşularını, akrabasını, kendi düşkünlerini aramakla alakalı ihmallerini düşünelim. Hadi gelin bunu adetlendirelim. 100 kere böyle bir hata yapmış bu insan. Arayıp sormamış, ne yiyorlar ne içiyorlar diye kendisi sorumlu olduğu halde, insanlık olarak vazifesi olduğu halde bakmamış. Bunu sayıya dökelim, 100 kere bu hatayı yaptığını düşünelim. Sonra bir gün geliyor, diyor ki ben niye böyle yaptım? Ben yanlış yapmışım diyor. Ve kendisini düzeltiyor. İçten de buna destek alıyor. ben bundan sonra böyle olmayacağım diye bir söz veriyor. O topluma kendisinin değiştiğini deklare etmeye devam etsin, ede dursun ama toplumdakiler onun değişikliğini belki 10 sene sonra anladı, belki 10 gün sonra anladı. Allah bu değişikliği hemen meleklerine adeta emir vererek ilan ediyor. Ne diyor? Bu kulum tövbe etmiştir. Tövbe mevzunu da işlemiştik hatırlarsanız.
Her şeyin başlangıcı bu, evet, tövbe demiştik.
Başlangıcı tövbe demiştik. Bu kul artık bu hatayı bırakmıştır. Siz bunun 100 kere yaptığı bu ihmali bir kere bir silin kafadan. O siliniyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz Nesibe Hanım? 100 kere vazifesini yapmış gibi amel defterine güzellik yazılıyor. Ayet-i kerimede karşılığı da Allah sizin tövbe ederseniz günahlarınızı değiştirerek hasenata çevirir. O kadar adetle hasenat, güzellik yazar diyor. Şimdi bunu da bu noktaya koyalım. Böylece bir eski, yani daha doğrusu geçen haftaki programımızdaki tespitlerimize bir katkı sağlayalım. Fakat bugün kibri konuşacağız diyorsunuz. Kibirle yardımlaşmanın da bir alakası var biliyor musunuz Nesibe Hanım?
Nedir?
Yani nedir? Şimdi kibrin büyük günah olduğunu biliriz. Yani bunu sadece bizim toplumumuzda İslam'dan beslenen, destek bulan, kendi dünyamızda karşılığını bulmayı bırakın. Yani bugün birçok toplumda da insanlar kötü günah olarak, mesela Budist öğretide de var, efendim Hristiyanım diyenlerde de var, kibir, kendini beğenmek, kendini üstünü görmek bir aşağılık sıfat olarak kabul edilmiştir. Zaten aslında bir parantez açarsak, insanları ikrah ettiren, insanları tiksindiren, insanlara veya kişinin kendisine zarar veren her şey günah olarak karşılığını bizim kitabımızda, Kur'an'ımızda bulmuş, dini öğretimizde yerini almıştır. Yani insanlara zarar veren her şey. Fakat burada tuhaf bir durum var. Yani insan niye yardımlaşırken, yardım yaparken kibir sahibi olsun? Biraz sıra dışı konuşuyoruz ya biz programlarda.
Eyvallah, programımızın güzelliği.
Evet, programımızın güzelliği. Şöyle bir canlandırma yapalım zihnimizde. Genelde böyle dışarıdan bir insan böyle kerrü ferri derler. Kelli ferli derler de aslında kerrü ferdir o. Biliyor musunuz?
Ben dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Bilmiyordum ben de hocam.
Kerrü ferdir aslı. Hani TRT'de böyle kelimelerin telaffuzuna ehemmiyet verdiği için söylüyorum. Ker ve fer kelimeleridir. Çünkü bu Arap'ta, Arap edebiyatından da gelen bir şeydir. Ker, tekrar diyoruz ya, aynı köktendir. Kerre deriz. Kaç kere söyledim deriz. Aslı kerredir onun. Fer de bakın firar kelimesinden gelir. Fer, kaçmak demektir. Kerrü fer aslında bir savaş taktiğidir. Yani bir üstüne gidiyormuş gibi yapar, sonra geri kaçar, tekrar hücum eder.
Strateji,
evet,
yani.
Kılıçta bir öne atlayıp bir geri çekilip bir öne bir geriye adamı açığa düşürmek, fey atmak falan diyoruz ya. Bu şekildeki harekete kerrü ferle savaşmak deniyor. Yani kaçıyormuş gibi gösteriyor, tekrar hamle yapıyor. Peki kerrü ferre adam denildiğinde ne? Adam böyle salına salına yürüyor böyle. Kabara kabara, yayıla yayıla, bir arkaya ata ata kendini. Bir elini arkaya atarken yayılıyor. Mehter'in yürüyüşü de öyledir. Bir böyle yapar, bir geri gider, bir daha böyle yapar. O kerrü ferli yürüyüştür. Yani bu bir kültürdür mesela. Hani biz çayda çırada mumları niye tuttuğunu anlarız folklorda de. Bu hareketlerin manasını bilmeyiz. O da ayrı bir mesele de geçelim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Böyle kerrü ferli bir adam gördüğünüzde, kıyafeti güzel. Adamı tanımıyorsunuz. Efendim saçı sakalı da yerinde. Bir şey konuştuğunda gayri ihtiyari dinlersiniz. Altına hele bu televizyonlarda falan çok oluyor. Uzman. Bir adamı uzman dediğin zaman bitti zaten. Yani bitti. Ne uzmanı oldu önemli değil. Belki de adam yani orada çalışan birisi yani. Herhangi birisi yani. Paketlemede çalışıyor. Altına uzman diye yazdığınızda insanlar dinler. Psikolojik bir şeydir bu. Ve dinler o adamı. Fakat şimdi biz düşünelim. Kendi yanınızda çalıştırdığınız bir adam. Bir memurunuz, maaşını siz veriyorsunuz, sigortasını siz veriyorsunuz, daraldığında yardım yapıyorsunuz, evine bir şey götürüp bırakıyorsunuz. Bu adam size hak konuştuğunda siz ne kadar dinleyebilirsiniz? Yardım yaptığınız bir adamı küçümsemek belası da vardır.
Maazallah diyelim o zaman.
Şimdi nereye geldik? Eğer bir insan yardım kriterlerini ilahi noktadan, Allah'ın kudret noktasından bakmazsa, yardım verdiği, yardım yaptığı insanı küçük görür. Bu hemen beraberinde, bu küçük görmek o sahayla alakalı bir kibri getirir. Bak şimdi siz iyilik yapıyorum derken, Allah'ın en sevmediği bir harekete, kalbi bir afete doğru yürümek tehlikesinde karşı karşıyasınız. Yani bu her şey için böyle. Aman çocuğum iyi olsun. Ne bileyim, ortalamanın en üstündeki grafiğe çıksın da kilosu şu olsun diye bilinçsiz bir annenin çocuğunu şişirmesi nasıl çocuğu için bir ölümcül afet haline geliyorsa, bir insanın iyilik yapıyorum derken bu Allah'ın onun manevi, ruhi, kalbi sıhhati açısından önemli olan imani inanç kriterlerini kullanmadan böyle bir şey yapıyorsa, o da adamın kalbini öldürür. O da adamın ruhunu öldürür ileride. Bakın bu hiç konuşulmaz. Mesela ben deniz bunca zaman dinlediğim ettiğim konuşmalarda kibir ve yardımlaşma alakasının kurulduğuna şahit olmadım. Tabii ki bütün her şeyi dinledim diye iddiada bulunamam. Ama bu önemli bir mesele midir? Çok önemli bir meseledir. Çok mühim bir meseledir. Yani ben yapsam yardımı ne olur? Ne olursun? İşte bizim mesela hemen şimdi gözlerinin önünde canlandıracaklar. Bazı yardım derneklerinin kendileri aralarında kulüpler kurmuş, yardım dernekleri kurmuş, falanca binlemeler derneği, Konken Cemiyeti, polo binlemle şeyi, hokey binlemle şuyu falan gibi cemiyetlerle kurulmuş insanlar bir yerlere yardım yapmakla alakalı onların böyle bir şeyi vardır. Müzayedede pahalı bir şeyi yardım için aldıklarında bunu aynı zamanda prestij için kullanırlar. Bu hava atmanın yanında, gösteriş yapmanın yanında kibirle de alakalı insanı bir noktaya getirir. Kibrin en büyük şeyi nedir biliyor musunuz Nesibe Hanım?
Nedir?
Sürpriz kısmı nedir biliyor musunuz? Kibir sahibi hakka teslim olamaz. Kibrin büyük afet oluşu odur. Doğru söylediğinde o doğruyu kabul etmez. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de 9 kadar yerde, hani işaretlerine bakarsak 14 kadar yerde şeytanla alakalı mevzu geçer. Yani bunları böyle genel olarak baktığımızda şeytanın özellikleri cennetten kovulması, Allah Teala tarafından recmedilmesi, racim olan şeytandan, euzubillahimineşşeytanirracim bahisler vardır. Fakat acayip şey şudur, 7 yerde şeytanın hep farklı özellikleriyle karşımıza çıkar. Farklı farklı özellikleri de arada zikredir. Zaten Kur'an'da tekrar yoktur. Yani Kur'an'da geçen aynı kalıptaki ayetler bile tekrar değildir. Orada onun okunması lazım olduğu için konulmuştur. Mesela Rahman suresinde herkes bilir. Ramazanlarda falan dinledikleri için ekseriye. Estaizu billah. Febi eyyi alâi rabbukümâ tükezziben. Febi eyyi alâi rabbukümâ tükezziben. Her birinin manası ayrıdır. Ve tekrar değildir bu. Arz edebiliyor muyum? Tekrar değildir. Dolayısıyla şeytanın anlatılması da daha tekrar anlatıyor burada. Geçelim bunu diyebileceğiniz bir noktada değildir. Orada bir bakın. Birisinde haset nazarımıza verilir. Birisinde kibri nazarımıza verilir. Birisinde kendisini yine beğenme, ucup sıfatı verilir. Yalancılığı verilir. Kıyası yapılır. Birbirine düşürmesi. Allah'a karşı ben de varım demesi. İşte kibir sıfatı ortaya çıkar. Bunlar aslında bizim gözümüzün önüne şöyle bir serildiğinde şu otomatik olarak karşımıza çıkar sanki. Şeytandaki vasıflar bunlardır. Siz Adem oğlusunuz, şeytan olmayın. Haset eden, kibir yapan, yalan konuşan, kendini beğenen, kendini iyi görüp başkalarıyla kendisini yanlış mukayeselerde bulunan, hatta en sonunda Allah'la bile kendisini kıyaslamaya kalkan bu yaratık gibi olmayınız. Siz Beni Adem'siniz. Hani Yasin suresinde buyurduğu gibi ya Beni Adem'e en la ta'budu şeytan şeklindeki ayeti kerimeyi hatırlayın. Şeytana ibadet etmeyin derken hiç kimse bugün sokaktan çevirin. Yani başlayın Edirne'den Van'a kadar insanlara sorun. Şeytana tapıyorum diyen bir Allah'ın kuluna rastlamazsınız. Peki Allah niye bunu söylüyor? Az mı bunların sayısı da öyle söylüyor? Hayır. Oradaki şeytana tapmak, en la ta'budu şeytan derken başında bir en kelimesi vardır. Mastara çevirir. şeytanın abdiyeti, şeytanın kulluk anlayışı gibi yapmayın demektir. Şeytanın kendisini kul olarak, çünkü Rabbi diyor. Şeytan da Rabbi diyor. Bana mühlet ver ya Rabbi. Beni hemen cehennemine atma. Derken Rabbi kelimesini kullanıyor. Şeytan Rabbi olarak Allah'ı tanıyor. Ama Allah hakkında isabetli düşünmüyor. Sebep ne? Allah hakkında isabetli düşünmesinin sebebi ne?
Kibir mi?
Kibir mi? Ben de sorayım size. Kibir mi? Allah hakkında isabetli düşünememiş denildiğinde şu soruyu sorar mıyız içimizden? Allah da anlatsaydı kendisini. Anlatmamış mıdır Allah?
Haşa. Böyle anlatmış soru mıdır? Sormayız.
Hayır, anlatmış mıdır? Hayır, sorduğumuzu düşünelim. Allah kendisini anlatmış peki? Allah'ı yanlış anlamış. Soru bu değil midir? Allah'ı anlayamamış diyoruz. Hocam biz de Allah'ı anlayamadık der adam mesela. Ben de şöyle sorarım o zaman. Allah kendisini anlatmış mı? Kula lazım kadarıyla. Anlatmış mı? Anlatmış. Demin söylediğim şey. Şeytan kibirli olduğu için duymamış. Hakkı işitemez hale gelir kibirli insan. O sebepten dolayı elinizin altındaki bir çocuk bile, çocuğumu ben besliyorum. Ben büyüttüm ya. Altını temizliyordum, üstünden yediriyordum. Ben giydirdim, ben okuttum. Çocuk sana hakla alakalı bir şey söyledi. Hak namına söyledi. Doğru bir şey söyledi. Otur oturduğun yerde. Sen daha çocuksun. Bu da bir kibirdir. Neden duymazsınız o sözü? Çocuk yanlış söylediğinden mi duymazsınız? Hayır, çocuğa karşı kibir yaptığınız.
Ki genellikle doğru söylerler bildiğim kadarıyla çocuklar.
Evet, mesela parasını verdiğiniz hoca sizin fabrikanın hocasıysa, siz eğer o hocaya 2-3 kuruş para veriyorsanız, birkaç kere de hediye verdiyseniz artık o sizin hocanız olmuştur. Biz bunu cemiyette yaşıyoruz. Ben bunu yaşadım ben. Yani bir yemek ısmarlarlar, bir şey yapıyor, yerlere götürürler, bir şey yaparlar. Hemen orada artık o sizin kendi renklerine bağlanmış kabul eder sizi. Takım gibi kabul eder. Problem yok. Hissetsin. Kendi takımından görsün. Elinin altında görsün. Ben ondan şey değilim. Mesela keşke ben hakiki güzel bir hoca olsam da bir insan da beni elinin altında bir hoca kabul etse. Onun malı gibi olsam. Ama mühim olan o değil. Benim sözümü dinlese. Hoca olarak söz dinlese. Yani bir insanın elinin altında lügat olması kötü bir şey midir? Cebinde Kur'an taşıması adi bir şey. Aa, Allah'ın kitabını sen cebine mi koyuyorsun? Senin malın mı? Denmeyeceği gibi. Hayır, hakkı taşısın. Ama benim Kur'an'ım der de duvarda tutarsa, cebine koyduğu halde açıp bakmazsa, nasıl olsa benim yanımda derse ve hiç müracaat etmezse tehlike burada. İşte o anlayış, mesela eskiler niye? Hocalar, hocanın ayağına gidilirdi. Hoca ayağa çağrılmazdı. Sebep ne? Oraya gidene kadar sen ilim mi öğreniyorsun? Hayır, kibrini kırıyorsun. Söz dinleyecek noktaya geliyorsun. Ayağına gittiğin zaman konuştuğunda dinleyecek hale geliyorsun. Bakın, ben çok önemli bir tahlil yapıyorum. Alışılagelen şeyleri konuşmuyorum. O yüzden insanlar ilk başta duyduklarında böyle bir tarafı da mı var bu işin diye düşünmesinler. Zaten böyle bir tarafı var. Musa ile Harun Firavun'a gittiler. Harun aleyhisselam ile Musa aleyhisselam. Hatta yumuşak da konuştular. Allah bizzat öyle emretti. Kavlen leyyinen buyurdu. Yumuşak konuşun. İncitici konuşmuyor adam çünkü gururlu. Firavun gurur yaptı. Dinlemedi. Hatta ayet-i kerimenin tabiriyle fakale dedi ki ene rabbukumul ala. Sizin en büyük Rabbiniz, sizin efendiniz benim, başka ilah falan yok. Bacak bacak üstüne attı. Fakale ene rabbukumul ala. Burada hatta Kur'an adabında Nesibe Hanım ses kesidir. Eski Kur'an adabında benim hocam Gönerli Mehmet Efendi mukabelede bu ayet geldiğinde bir sesini duyamazdık onun. Buraya gelirdi vatağa fakale ene rabbukumul a'la derdi, sesini kısardı. Çünkü haya, Firavun'un sözü. Hani Firavun'un sözü derken Firavun'un oradaki sözünü Kur'an naklediyor ama orada bağırmaya gerek yok ki, sen Firavun'dan taraf mısın derler adama.
Evet.
Makam yapılmaz, orada ses yükseltilmez. Münafıkların, kafirlerin isyan sözcüklerinde Kur'an-ı Kerim'i okurken ses kısmak Kur'an edebindendir. Tecvitte hata yok ama Kur'an edebindendir. Aynı makamda, aynı tarzda okunmaz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Dinlemedi sözü. Musa'yı dinlemedi. Niye dinlemedi? Firavun gibi dedikten sonra başlayan bir cümlenin devamı nasıl gelir? Kibirli deriz biz. Fakat dikkat ediyor musunuz? Geldiler. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam konuştular. Firavun dinlemedi. Kibir yaptığını anlatıyor. Niye kibir yaptı? Musa'yı kucağında büyütmüştü. Musa'yı kucağında büyütmüştü. Malı vardı. Ben dedi doyururum, ben öldürürüm, ben diriltirim. Ben işte çocukları öldürüyordu. Kimse hesap sormuyordu. Bakın buradaki felaketin boyutu, kalbinde kibir olan kişi, mesela hadis-i şerif, kalbinde zerre kadar kibrin diye geçiyor. Zerre kadar kalbinde kibir olan kişi cennete girmeyecek. Bu.
Ne kadar büyük bir söz.
Büyük. Ya benim kalbimde kibir var, ben cennete girebileceğim. Ben yokluyorum kendim, bende kibir var. Yani böyle bir kendini beğenme var. Ben cennete giremeyecek miyim diyenlere hemen bu kibrin boyutunu anlatmak lazım. Hak sözü dinlememek noktasındaki pozisyonu nedir? Abi ben hak sözü dinlerim. Ne yaparsın? Dinlerim, buna inanırım. Fakat şey var ya, şu Allah'a ibadet etme şeyini bir türlü hayatıma koyamadım. Biraz baksın, nefsine söz geçiremiyordur. O kibir ona mani oluyordur.
Mesela, bunu açıklamanız da çok iyi oldu.
Çok iyi, çok iyi oldu çünkü bakın bir kere hem namazdan aldığımızı düşünelim. Namaz, ben bir paşa emeklisi bir akrabamız vardı. Buna bizzat şahit oldum, kulaklarımla şahit oldum, küçüktüm. Ne dedi biliyor musunuz? Valide-i muhterememe söylerken duydum, ağlayarak söyledi. Ben yine onun tövbekar olduğuna inanıyorum. Çünkü çok ağladı, o gün ben gördüm. Ya ne olurdu dedi. Ben buna gençliğimde alışsaydım veya bir şekilde namazımı kılsaydım. Şimdi burnumu, alnımı yere koymak bana çok güç geliyor dedi. Felaket bir şey. Felaket bir şey bu. Çünkü o zaman muktedirsin vesairesin. Şimdi kudretin elden gittiğinde söz dinlersin ama işe yaramaz.
Ben de utancından, Rabbin karşısında utancından diye algıladım ilk önce.
Ya işte bakın herkesin farklı hastalığı var. Kibrin en büyük afet oluşundaki sebep, aslında nedir? Söz dinlemeye mani olur, hakkı dinlemeye mani olur. Ya bunu mukayese yapar, ya Allah'ın yaptığını beğenmeyecek hale gelir. Kullarını beğenmez. Allah'ın kullarını beğenmez. Şimdi Nesibe Hanım, arkadaşlıklarımızı düşünelim. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Kılık kıyafetiniz hakkında vesaire hakkında bu örneği kısmen yine anlatmıştım ben. Bir şekilde kader mevzuyla da alakalı biraz konuşmuştuk. Şimdi bir diyelim ki bir arkadaşınız var. Çevreden tanıdığınız bir insan var. Her gördüğünde muhakkak sizin bir şeyinizi eleştiriyor. Aa diyor Nesibe Hanım, ya bu siyah kazak olmamış diyor. Aa bugün kırmızı giymişsin, niye ki, moda değil diyor. Kilo mu aldın sen diyor. İşte biraz durgun gibi görünüyorsun. Ya o geçen yemeğin çok iyi olmamıştı. Ya çocuğuna öyle davranma. Arabayı böyle. Şimdi belki söylediği şeyler haklı olur ama şu noktaya da gelirsiniz artık. Yani hiç mi iyi tarafım yok? Veya niye bu beni beğenmiyor? Gayri ihtiyari o kişiyle aranıza mesafe koyarsınız. Bu muhakkaktır yani. A gideyim de bakalım daha nelerim eksik, bugün öğreneyim demezsiniz. Çünkü yeter bu kadar dersiniz. Biraz mesafe koyarsınız. Ve gayri ihtiyari, ya tamam böyle ama sen de kardeşim yani bu eteği giymişsin yani. Yakışmış mı? Sen bana bunu söylüyorsun ama bazı tipler vardır. Aa hocam bu kilo sana hiç yakışmıyor. Kendisi 130 okkadır. Bir de kilonu beğenmez.
Konusunda ehliyetli olmak galiba.
Yok bence öncelikli konusunda biraz. Ehliyetli olmakla alakalı, evet orada bir espri yaptınız, ince bir espri yaptınız, hoştu. Fakat bir de şu var, kendini bilmemekle alakalı bir şey bu. Şimdi bunu söyleyeceğim. Kullar kendisini beğenmeyen insana karşı, gayri ihtiyari onlara karşı mesafeli olurlar. Ve onun da artık çirkinliklerini görür, o da eleştirel bir bakışa sahip olur şekle gelirler. Peki, bizler ölümlü, zaten nakız, birçok şeyimiz göreceli, aciz kullarız. Mahlukuz her şeyden öte. Faniyiz ve yanlış düşünebiliriz. Biz bile eleştirilmeye bu kadar hazmedemezken, Allah Teala'nın bütün noksanlardan münezzeh olan Hazreti Allah'ın kullarını beğenmemek, eninde sonunda yani bunu nereye yaratmış noktasına adamı getirip de kuluyla Allah'ın arasını, daha doğrusu o kulla Allah arasını açmaz mı? Açar. Kibir Allah'la arayı açtığı için, ama bakın ilk alameti de budur. Yani içimde bir kibir var. Allah'ım sen varsın ama ben de varım. Yani Firavun gibi ortaya çıkacak hali yok. O kadar değil belki. Ama şu vardır. Hak sözü dinlemez. Haktır söz, karşısındaki konuşanı beğenmediği için dinlemez. Kibir insanın söz dinlememek noktasına getirdiği için cehenneme sürükler. ve insanlar tarafından da sevilmeyişi odur. Kendini dinletir ama kimseyi dinlemez. Kendisi haklıdır çünkü. Daima haklıdır. Kendisini devamlı haklı gören bir insan, yine ben söyleyeceğim o tabiri, haksız rekabet diyeceğim. Allah'la işi olmadığı için Allah'sız bir adam toplumda sevilmez. Bakın, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen bir adam bile Allah korkusu olmayan, manevi dünyası olmayan bir insanı sevmez. Halbuki Allah'tan korkmayan bir insan bile işini yaptırmak için Allah korkusu olan insanı seçer. Kasasını beklemek için Allah korkusu olan adamı seçer. Namazı niyazı der, bu adam çalmaz der, çırpmaz der. Kendisi mafya bile olsa der ki sen şu kasayı koru der adama, dindar bir adam koyar. Bir mafyayı koymaz yani kasanın başına. Şimdi şöyle özetleyeceğim, toparlayacağım. Kibrin sürpriz olan kısmı, hani işte insanın kendisini beğenmemesi lazım. Evet, neden? Hep şöyle anlatılır. Allah Teala kibriyadır. Sen onun karşısında kim oluyorsun ki onu şey yapıyorsun? Bu artık çocukça bir söylemdir. Çocukça bir söylemdir. Biz kibrin bizdeki açtığı yaraya bakalım. Neye sebebiyet verir? Kibirli insan hakkı dinlemez, hakkın eserlerine hürmet etmez, kulların hukukuna da hürmet etmez. O yüzden de kibir onu muhakkak surette Allah'tan uzaklığın yeri olarak Kur'an'da anlatılan dünyevi ve uhrevi cehenneme, ateşe sürükler.
Eyvallah. Yine bir programın sonuna geldik. Nasıl olduğunu anlamadan. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Ben İnşallah. Nesibe Sarıhan. Teknik masada Mehmet Ali Yıldırım Bey ile birlikte. Sevgi ve saygıyla kalın diyoruz. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.